Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup, Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Galatyalılar Mektup 1. bölüm 9. ayete geldik. 7 ve 8. ayetlerde Pavlus şöyle diyor, gerçekte başka haber yoktur. Tanrı'nın sözü dışında ama sizleri tedirgin ederek Mesih'in sevindirici haberinden döndürmeyi amaçlayanlar olduğu için bunları söylüyorum 7. ayet. Kaldı ki diyor 8. ayette, size müjdelediğimiz sevindirici haberle çelişkiye düşen bir haberi size kim bildirirse bildirsin, bu ister biz olalım, ister gökten bir melek, lanete uğrasın. Burada döndürmek olarak çevrilen sözcük Yunanca'da metastrepe sözcüğüdür ki güçlü bir sözcüktür. Doktor Luka tarafından güneşin karanlığa dönüşmesini ve Yakup tarafından da gülmenin yasa dönüşmesini anlatmakta kullanılmışlardır. Müjdeyi yanlış vermeye, yanlış yorumlamak, anlatmak, onu gerçekte olduğunun tam tersi haline getirmek çabasıdır. Bunu anlamak önemlidir. Bu ayet çok güçlü bir ayettir kardeşim. Paulus bir melek bile sevindirici haberden, yani İncil'den, Tanrı'nın sözünden farklı bir mesaj bildirmeye cüret ederse ağır bir hakaretle kovulacağını söylüyor. Şu anda benim önüme herhangi bir melek çıkıp söylediğin kararında haklısın ama kurtulmak için ayrıca bir şey de yapman gerekiyor dese ya da siz şu anda bu satırları okurken, bu yayını dinlerken bir melek size gözüküp konuşmacı söylediği kadarında haklı ama bir şey daha yapmanız gerekiyor dese hem sizin ve hem de benim git buradan sen gökten gelen bir melek bile olsan seni dinlemeyeceğim dememiz gerekiyor. Paulus burada bunu vurguluyor. Dostum günümüzde bizlere bir başka müjde vermeye çalışan bir sürü konuşmacı duyuyoruz. Bu kişiler size melek gibi görünebilirler. Bilindiği gibi şeytan da nur meleği görünümüne görünür. Onun için şeytana hizmet edenlerin de doğruluğa hizmet edenlerin görünüşüne bürünmelerinde şaşılacak bir şey yoktur. Şimdi Paulus'u dinleyin. Daha önce de söyledik, şimdi yine söylüyorum. Almış olduğunuz haberle çelişkiye düşen bir haberi size kim bildirirse lanetlesin. 9. ayet. Paulus kuvvetli bir dille birisi size almış olduğunuzdan farklı bir müjde bildirirse lanetli olsun diyor. Size Tanrı sözüne ilişkin yanlış bilgi verenler, sizi yanlış yöne yönlendirenler, size Tanrı sözünü yanlış öğretenler lanetli olsun diyor dostum. Ben bu sözü daha kuvvetli, daha güçlü bir hale getiremem. Müjde bütün işleri dışarıda bırakır dostum. Evet, Tanrı'nın sözü bütün işleri dışarıda bırakır. Romalılar 4. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır. Kurtulmak için yeterince iyi olmaları gerektiğini düşünen bir sürü insan vardır. Geçen gün bir adam bana, ben Hristiyan olmak istiyorum, biraz daha iyi biri olmaya çalışacağım ve eğer biraz düzelirsem Hristiyan olacağım dedi. Ona, eğer düzelirsen hiçbir zaman Hristiyan olamazsın. Tanrı'nın kurtardığı tek sınıf Tanrı'dan uzak olanlardır dedim. Rabbi İsa Mesih, doğruları değil günahlıları çağırmaya geldiğini söyledi. Bunu söylemesinin nedeni doğru olan hiç kimse, bir tek kişi bile olmadığıdır. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanın doğruluğu bile Tanrı'nın gözünde kirli adet bezleri gibidir. Böyle diyor Yeşaya peygamber. Yasa bizleri suçlu çıkarır ve kayra ya da lütuf bizleri kurtarana dek bizleri kendimizi savunamaz hale sokmalıdır. Romalılar 3.19'da şimdi biliyoruz ki ruhsal yasada söylenen her şey yasa altında söylenen kişilere söylenmiştir. Her ağız kapansın ve tüm dünya Tanrı önünde suçlansın diyedir. Gerçek zorluk insanların kurtulmak için yeterince iyi olmaları gerektiği değil, kurtulmak için yeterince kötü olmamalarıdır. İnsanlık Tanrı'nın önündeki kayıp konumunu kabul etmek istemez. Bu insanların içinde bulunduğu kötü durumdur. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanlar müjdenin gerçeklerini İsa'nın ölüp dirildiğini inkar etmediler. İnkar ettikleri bunun yeterli olmadığıydı. Mesih'e güvenmenin yanı sıra yasayı da yerine getirmeniz gerektiğinde ısrar ediyorlardı. Paulus yasayla kayrayı karıştırmaya çalışan herkes lanetli olsun diyor. Neden? Çünkü müjdeyi bozup saptırıyorlar. Müjdenin gerçeğini inkar etmiyorlar ama o gerçekleri yanlış yorumluyorlardı. Müjdenin yani Tanrı sözünün bildirdiği kayrayla kurtuluş haberini yanlış aktarıyor, öğretiyorlardı. Şu anda insanların onayını mı yoksa Tanrı'nın onayını mı kazanmaya çalışıyorum? Ya da insanların mı gözüne girmeye çalışıyorum? Eğer şimdiye dek insanları hoşnut etmeye çalışsaydım, Mesih uşağı olmazdım. Galatyalılar 1, ayet 10. Buradaki onay sözcüğü arkadaş olmak anlamına gelir. Kutsal kitabın Scofield referans çevirisi bu sözcüğü beğenisini kazanmaya çalışmak olarak tercüme eder. 1. Selanikliler 2:24 ve 4:1'de kendini ve başkalarını hoşnut etmekle tezat olarak Tanrı'yı hoşnut etmek vardır. Müjdenin bildirilmesi kayıp insan için hoşnut edici değildir dostum. Hiç kimse hem Tanrı'yı ve hem de insanı hoşnut edemez. Günümüzde kayra müjdesini bildirirseniz başınız derde girebilir. Çünkü günahlı insanlar Tanrı'nın kayrasının müjdesinden nefret ederler. Bazı Batı dünyasında birçok kurtulmamış kilise üyesi kayra mesajını duymayı istemezler. Bedenlerine çekici gelen bir mesajı duymak isterler. Kayra müjdesi bizleri yere eğer ve Tanrı'nın önünde dilenciler yapar. İnsan doğası bakımından yasacılığa olumlu karşılık verir. Bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu düşünmez. Tek ihtiyacı olan şey bir yardımcıdır. Ah dostum, üçüncü kez batıyoruz. Bizi kurtaracak birine ihtiyacımız var. Yasayı vaaz edenler popülerdirler. Bir vaizi dinliyordum. Mesajında İsa'nın dünyaya gelişinden söz etti. Mesih'in ölümü ve dirilişinden söz etti. Ama konuştuğu kişilerin günahlılar olduğunu ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söylemedi. Dinleyicilerine İsa'nın kendileri için öldüğünü ve kurtulmak için ona güvenmeleri gerektiğini bildirmedi. Bunun yerine adanmışlıktan söz etti. İnsanları yaşamlarını Mesih'e adamaya davet etti. Dürüst olalım arkadaşım. Mesih sizin ve benim eski hayatımızı istemiyor. Bizim ona adayacak hiçbir şeyimiz yok ki. Bugün bizim aracılığımızla bir şey yapmayı istiyor. Bunu bir öğrenebilsek keşke. Tanrı sizden Hristiyan hayatını yaşamanızı bile istemiyor. Rab sizin aracılığınızla Hristiyan hayatını yaşamasına izin vermenizi istiyor. Galatyalılara mektup bize bunu öğretir. Ama ilk olarak Mesih'e günahlılar olarak gelip kurtulmamız gerekir. Günümüzde Batı kiliseleri kurtulmuş olmayan insanlarla doludur. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Hiçbir zaman Mesih'e gelip onu kurtarıcı olarak kabul etmemişlerdir. Ona adayacak bir şeyleri olduğunu düşünürler. Ona adayacak hiçbir şeyiniz yoktur dostum. O size bir şey adamak istiyor. Ölen ve verici konumda olan odur. Çünkü günahın karşılığı ölümdür, Tanrı'nın bağışı ise Rabbimiz Mesih İsa aracılığıyla sonsuz yaşamdır. Böyle diyor Tanrı'nın sözü. Bu kadar basittir. Siz İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Önemli olan nokta budur. İnsanın vicdanı yasaya tanıklık eder ve yasaya ikna olmak işlere yöneltir. İnsan yeteri kadar yapmadığı gerçeğini telafi etmeye çalışır. Kurtulmak için günahlarına karşı iyi işler koymaya çalışır ve artılarının çok olmasına uğraşır. Hatırlayacağınız gibi haberci Pavlos da bunu yapmaya çalışmıştı. Ve onun artılarının çok olduğunu söylemeliyim. Yani iyi işlerinin, sevaplarının, ama bir gün Mesih'e iman etti. Sonra kazanç saydığım her şeyi Mesih yararı açısından zararlı saydım dedi. Çünkü bizim Mesih'e verebileceğimiz, bizim Tanrı'ya verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Yukarıda okuduğum gibi Tanrı sözü diyor ki, herkes günah işledi ve Tanrı'nın çizdiği aşamaya gelemedi. Ve günahın karşılığı ölümdür. Eğer günahlıysak, ister günahımız çok olsun isterse az, o zaman Tanrı'nın önünde duramayız. Kutsal Tanrı'nın önünde duramayız. Kutsal Ruh günümüzde kayraya tanıklık eder. Bu imana götüren müjde inancıdır. Aslında yasa insanın düşüşünü inkar eder. Adem'in oğlu Kain'in savunduğu şey buydu. Kayra, Habil'in Tanrı'yla sunusunu getirdiğinde yaptığı gibi insanın düşüşünü kabul eder. Şimdi haberci Pavlos'u kişisel olarak ele alan yeni bir bölüme geldik. Arabistan'da yaşadıkları, Yeruşalim'deki habercilerle deneyimleri ve Antakya'da Petrus'la yaşadıkları. Bunlar bizi bölüm 2'nin yarısına kadar taşıyacaklardır. 1. bölüm 11. ayette sizlere belirtirim ki der. Kardeşler, bildirdiğim sevindirici haber insandan kaynaklanmamıştır. Paulus ayet 1'de yaptığı gibi Tanrı tarafından atanmış bir haberci olduğunu bir kez daha bildirmektedir. Sizlere belirtirim ki derken, sizlere hatırlatırım ki diyor. İnsandan sözcüğü insana göre olmalıdır. Paulus bildirdiği müjdeyi insanlardan almamıştı. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanlar onun haberciliğini de sorgulamışlardı. Kendisi 12'lerden biri değildi. Sonradan gelen biriydi. Bu, Paulus'un bir haberci olarak otoritesini gölgeliyordu. Paulus bu konuya eğilecek ve haberciliğinin direkt olarak İsa Mesih'in vahiy aracılığıyla çağrılmasını temel aldığını gösterecek. Çünkü diyor 12. ayette, ben onu herhangi bir insandan almadım. Ne de onu bana bir insan öğretti. İsa Mesih kendisi bana açıkladı. Paulus haberciliğini okula giderek almadı. Atanarak ya da başına eller konularak da almadı. Paulus'un haberciliği ve müjdede İsa Mesih'in direkt vahyi aracılığıyla geldi. Bazen adına Apokalipse de denilen vahiy kitabı da aynı sözcükten kaynaklanır. Müjde yani İncil başlangıçtan vahiy kitabına kadar tümden bir vahidir değerli dostum. Tanrı'nın sözüdür. Haberci Paulus'a müjdenin örtüsü açılmıştır. Paulus, Petrus, Yakup ya da Yuhanna aracılığıyla haberci olmamıştır. İsa Mesih'in direkt çağrısı sonucu haberci elçi olmuştur Paulus. Bir vakitler Yahudiliğe bağlıyken benim nasıl yaşadığımı duydunuz. Tanrı'nın kilisesine nasıl aşırı baskı uyguladığımı ve onu nasıl kırıp geçirdiğimi duydunuz. Soydaşlarım arasında Yahudilikte nasıl ilerlediğimi, atalarımın törelerine herkesten çok daha sıkı bağlı olduğumu duydunuz. Galatyalılar 1, 13, 14. ayetler. Paulus, benim nasıl yaşadığımı duydunuz diyor. Paulus şimdi yetiştirilirken bağlı olduğu dine Yahudilerin dini diyor. Paulus Yahudilikte değil, Yahudilikten kurtulmuştu. Şimdi şu harika bildiriye dikkat edin. Ne var ki diyor Paulus, doğuşumdan önce beni kendisine ayıran ve kayrasıyla çağıran Tanrı hoşnut olunca sevindirici haberini uluslara müjdelemem için bende kendi oğlunu açıkladı. O anda ne kimseye danıştım ne de benden önce haberci olan insanları görmek üzere Yeruşalim'e gittim. Bunun yerine Arabistan'a gittim, sonra yine Şam'a döndüm. Galatyalılar 1, 15-17. ayetler. 15. ayetteki Tanrı hoşnut olunca sözü Paulus'un Tanrı'nın istemine göre çağrıldığı anlamına gelir. Ayet 16'daki uluslar Yahudi olmayan uluslardır. Paulus haberciliğini kimseden almamıştı. Onu direkt olarak İsa Mesih'ten almıştı. Yıllar önce dine karşı eski küfürler öğreten sözde bir modernist Paulus hakkında bir kitap yazdı. Ayrıca konuşmalar da yapıyordu ve ben konuşmalarını dinlemiştim. Haberci Paulus'un çok zeki olduğunu söylemişti. Ben şahsen Paulus'un gelmiş geçmiş en zeki insan olduğuna inanıyorum. Paulus'u benden daha çok etüt etmiş olan birçok bilgin de aynı düşünceyi bildirmektedir. Paulus'un Yahudilikteki Musa'nın yasasını ve Yunan felsefesini çok iyi bildiğine işaret etmiş ve sonra Paulus'un bu ikisini birleştirip Hristiyanlığı oluşturduğunu söylemiştir. Şimdi Paulus burada Galatyalılarda müjdeyi böyle almadığını söylüyor. Tanrı'nın sözünü böyle almadığını vurguluyor. Müjdeyi, Tanrı'nın sözünü İsa Mesih'ten direkt vahiy yoluyla, vahiy aracılığıyla almıştır. Aradan 3 yıl geçtikten sonra diyor Paulus Galatyalılar 1.18'de Petros'la söyleşide bulunmak için Yeruşalim'e çıktım. 15 gün onun yanında kaldım. Saul Yeruşalim'e varınca öğrencilere katılmak istedi. Ama herkes kendisinden kuşkulanıyordu. Biliyorsunuz Pavlos'un daha önceki adı Saul idi. Saul'un öğrenci olduğuna bir türlü inanamıyorlardı. Barnabas onu alıp habercilerin yanına götürdü. Kendilerine Saul'un yolda giderken Rabbi gördüğünü, Rabbin kendisiyle konuştuğunu, Saul'un Şam'dan hiç çekinmeksizin İsa'nın adını yaydığını sırayla anlattı. Saul artık onlarla birlikteydi. Yeruşalim'de eni konu sağa sola gidiyor, çekinmeksizin Rabbin adını yayıyor, Helenistlerle konuşup tartışıyordu. Onlar ise kendisini ortadan kaldırmak için yollar araştırıyorlardı diyen habercilerin işleri 9, 26-29'da verilen kaydın aynı olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlar birbirine eklendiğinde Pavlus'un çölde 3 yıldan az bir zaman geçirdiği anlaşılır. Tanrı'nın kendi adamlarını nasıl eğittiği ilginçtir. Musa peygamberi çölde eğitmiştir. İbrahim peygamberi eğitmek için eşsiz benzersiz bir yere koymuştur ve İlyas'ın da bu tür bir deneyimi olmuştu. Adamlarını eğitmek için çöle koymak Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Davut peygamber Kral Saul'dan kaçarken kırlarda, mağaralarda eğitilmişti. Bir keklik gibi izi sürüldüğünde Rabbe yakarmıştı. Onun için her zaman Rabbe yakarma zamanıydı. Rab aynı yöntemi Pavlos'ta da kullanmıştı. Tanrı onu 3 yıldan az bir süre boyunca çöle göndermişti. Sonra Yeruşalim'e gitmiş, Petrus'u görmüş ve onunla 15 gün kalmıştı. Öbür elçilerden hiçbirini görmedim diyor Pavlus 19. ayette. Yalnız Rab İsa'nın kardeşi Yakup'u gördüm. Pavlus'un Petrus ve Rab'bin kardeşi Yakup hariç habercilerle hiçbir bağlantısı yoktu. Ve onlarla tek bağlantısı da bu olmuştu ve göreceğimiz gibi onlardan hiçbir şey almamıştı. Bakın diyor 20. ayette. Size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önünde belirtiyorum. Daha önce sözünü ettiğim modernist ya da liberal, Pavlus'un müjdesini Yunan felsefesi ve Musa'nın sisteminin bir çabasını yaparak elde ettiğini söylemiştir. Pavlus burada müjdeyi kimseden almadığını söyler. Pavlus ayrıca yalan söylemediğini de söyler. O zaman birisi yalan söylüyor. Ben o moderniste yalancı diyemeyecek kadar kibar biriyim ama bunu aslında Pavlus yapıyor. Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. Yahudiye'nin Mesih'e ait kiliseleri beni şahsen tanımıyorlardı. Yalnız bir zamanlar bize zulmeden adam önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor dendiğini duymuşlardı. Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı. Galatyalılar 1:21-24 ayetler arası. Yeruşalim'deki insanlar haberci Pavlus'u kabul etmek için çok isteksizdiler. Barnabas'ın yardımı olmasaydı Pavlus'un Yeruşalim'deki kilise tarafından kabul edilmesi için büyük bir olasılıkla uzun zaman beklemesi gerekecekti. Bu zamanlar Pavlus daha önce kiliseye zulüm yaptığı için onu kabul etmek konusunda gönülsüzler ama aynı zamanda da iman edip yeniden doğmasının ne olduğunu da biliyorlar. Bir insanı tamamen değiştiren, dünyayı tamamen sarsan bir deneyimin ne olduğunu biliyorlardı. Buna karşın Tarsuslu Saul'un iman edebileceğine inanamıyorlardı. Bu ihtimal dışı görünmekle kalmıyor, aynı zamanda da imkansız görünmekteydi. Pavlus 21-24. Ayetlerde iman ettikten sonra ilk birkaç yılını anlatıyor. Dostum, ben bunların Pavlus'un yaşamının en mutlu yılları olduğunu düşünmüyorum. Romalılar 7. bölümde kendi kişisel hayatındaki bir başarısızlıktan söz eder. Haberci Pavlus'un hayatında 3 dönem vardı. Şimdi bu dönemlere kısaca bakalım. 1. Pavlus gururlu bir ferisiydi. Harikulade bir zekası vardı ve Musa'nın yasası konusunda uzmandı. Biyografisini yazan birçok kişinin de söylemiş olduğu gibi Pavlus haberci olmasaydı ve iman etmiş olmasaydı bile dünya onun ismini duyacaktı. Çok üstün bir adamdı. Ama her şeyi bildiğini sanan gururlu bir genç ferisiydi. Mesih'ten nefret ediyordu. Kiliseden nefret ediyordu ve onu yok etmeye kalkışmıştı. Kiliseye yani Mesih inanlılar topluluğuna yaptığı zulümde çok zalimdi. 2. İkinci dönem Rabbin kendisini yere serdiği Şam yolunda başladı. Bu zeki ferisi kendisini tanımanın yaşam olduğu İsa Mesih'i tanımadığını gördü. İsa'nın ölmüş olduğunu sanıyordu ve sen kimsin ya Rab diye sordu. O da ben senin saldırdığın İsa'yım. Benim kiliseme zulüm ettiğinde bana zulüm etmiş oluyorsun dedi. Pavlos Rabbi ile tanıştıktan sonra hemen ya Rab ne yapmamı istiyorsun diye sordu. Pavlos Mesih ile karşılaştıktan sonra Arabistan'da bir süre geçirdi. Bu ilk yıllarda Rab'be hizmet etmeye çalıştı ve yapmayı istediği şeyi yapamadığını gördü. Sonunda ne zavallı bir insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye Tanrı'ya yakardı. Bu sözleri söyleyen kurtulmamış bir adam değildi. İman ettikten sonraki ilk dönemlerinde haberci Pavlos'tu. 3. Bundan sonra ruhta yürüdüğü o görkemli dönem geldi. Bu Tanrı için yaşayabileceği zamandı. Bu günümüzde birçoğumuzun olmamız gereken yerdir. Birçok umutsuz Hristiyan vardır. Sanıyorum kurtulmuşlardır ama Modi'nin söylediği gibi bazı insanlar onları bedbaht etmeye yetecek kadar inanca sahiptirler. Paulus'un Yeruşalim'deki habercilerle olan deneyimi hakkında daha çok bilgiye ihtiyacımız olmasını isterdim. Aklınıza bir soru geldiğinden eminim. Eğer Paulus müjdeyi 3 yıl boyunca Rab'le birlikte olan ve dirilmiş Mesih'i görmüş olan diğer habercilerden ayrı olarak aldıysa, Paulus aynı müjdeyi mi bildirmektedir? Bu noktada bu önemli bir konudur. Çünkü eğer Paulus aynı müjdeyi bildirmiyorsa bir şeyler çok yanlıştır. Bir sonraki bölümde yani ikinci bölümde Yeruşalim'deki habercilerin Paulus'un müjdesini onayladığını ve bunun aynı sevindirici haber olduğunu göreceğiz. Yani Paulus diğer habercilerle aynı müjdeyi, aynı sevinç getirici haberi bildirdi, duyurdu.